Ayrım 30, İkinci Adam, 1950-1964, 3. Cilt, Şevki Süreyya Aydemir, sayfa 397. Sizi ben bile kurtaramam. Gündem, tahkikat encümeni konusuydu. Bu komisyonun kurulması hakkındaki takriri, Mazlum Kayalar ve Doktor Baha Akşit vermişlerdi. İsmet Paşa, tahkikat önergesi hakkında söz istediğini yazılı bir takdirle meclis reisliğini bildirdi. Söz verildi, İnönü havayı dolduran haykırışları, hücumları, hatta hakaretleri sanki duymuyordu. Sükunetle, fakat ısrarla konuştu. İktidar bütün vatandaşlara, siyasi kanaatler ayrılığını düşünmeksizin, devlet kapısında ve kanun önünde eşit muamele etmek mecburiyetini fiilen ve şimdiye kadar kabul etmemiştir. İç politikada huzursuzluk meselesinin çözülmeye başlamasına engel olan başlıca düğüm budur. Grup başkanlarının getirdikleri önergeyle iktidarın bu zihniyetinden doğmuş bulunan bir vesikayı müşahede ediyoruz. Bu önerge kabul edildiği andan itibaren siyasi hayatımız tamir ve deva kabul etmez bir uçuruma atılacaktır. Bir son hakem vardır. O da seçimle vatandaşın karşısında parti olarak, fert olarak kendimizi arz etmektir. Eşit haklar içinde dürüst bir seçimin neticesine boyun eğmeye mecburuz. İnönü'nün beklediği, kurtarmaya çalıştığı bu eşit haklar ve seçimdir. Bu da ancak müdahalesiz bir gelişmeyle olur. Halbuki tahkikat encümeni önergesini ne getiriyordu? Bunu İnönü şöyle anlatır. Önergede söylenen şudur, dinleyiniz. Tahkikatın selametle cereyanını temin bakımından ve tahkikatın devamı müddetine mahsus olmak üzere Türkiye'deki her türlü siyasi hareket ve faaliyetleri durdurma kararı da dahil olmak üzere lüzumlu göreceği bir cümle tedbirleri ve kararları ittihaz etmek selahiyeti. O bunları, yani şu iktidar partisinin getirdiği önergedeki hükümleri açıklarken de iktidar milletvekilleri tedirgindirler. O kadar gürültü çıkarırlar ki kimse bir şey işitemez. Halbuki açıklanan bizzat iktidarın önergesidir. Zabıtlara göre meclisi idare eden reis bile işe müdahale zorunda kalır. Hatibi ne sizler ne de riyaset divanı anlayamamaktadır. Lütfen sükuneti temin edelim ve hatibi dinleyelim. Gerçi sükunet temin edilmez ama hatip konuşur. Bir insan hem davacı, aynı zamanda hükümcü, aynı zamanda tatbikatçı olamaz. Davacı olan bu encümen, hükmünü vermiş olduğu halde tatbikatçı olmak için de selahiyet istiyor. Bu selahiyet bütün hukuk anlayışlarının dışındadır. Anayasanın üstünde ve kanun dışındadır. Düpedüz, gayrimeşru bir taleptir. Biz saldırıyı kabul etmeyeceğiz. Vatandaşlara kanunların, adaletin, anayasanın dışında haksız, kanun dışı, gayrimeşru selahiyetle yapılacak müdahaleleri kabul etmemelerini söyleyeceğiz. Önergede sıralanan isteklerin hiçbir hukuki değeri yoktur. Bu teşkil edilen encümenin bir karakteri vardır. Bu encümen hükümetin üstünde, Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir baskı rejiminin bünyesi olacaktır. Bu talep gerçekleşirse memlekette bir dehşet idaresi fiilen kurulacaktır. Hakikaten de önergenin ruhi karakteri memlekette mevcut adli nizamı ve icra otoritelerini hükümetin artık itimadı kalmadığını açığa vurmasıydı. İnönü buna da değinir. Önerge memlekette hiçbir müesseseye itimat olmadığını söylüyor. Devlet memurlarına itimadı yoktur. Adalete itimadı yoktur. Hiçbir müesseseye itimadı olmayan bu otorite, bu idare eşit olmayan seçimlere kararlı olduğu halde seçimlere gitmeye bile cesaret edemiyor. Milletin oylarıyla azınlıkta kalmış olan bir iktidar, bugün devletin bütün müesseselerinde ve umumi efkarın kat'i hükmü ve kanaati karşısında ancak bir kadro halinde kalmıştır. Ne istiyorlar? Meclis Tahkikat Encümeni namı altında bir baskı idaresi kurmak istiyorlar. Bu baskı idaresi anayasaya, insan haklarına karşı teşebbüs edilen gayrimeşru bir darbedir. Baskı idaresine millet bütün namuslu teşkilatı ile bütün sade vatandaşları ile mukavemet edecektir. İnönü'nün beyanatının ilk kısmı burada biter. Fakat karşı konuşma dolu ve bu karşı konuşanların iddiaları hep bir noktaya toplanır. CHP ihtilal metotlarıyla çalışmaktadır. O zaman İnönü yeniden söz alır ve doğruca bu suçlamaya ve ihtilal konularına girer. Bize ihtilal metotları takip edersiniz derler. Seçimsiz iktidara gelmek istersiniz derler. Şimdi bu mevzuyu Büyük Millet Meclisi huzurunda kesin olarak açıklamak isterim. Biz ihtilalden yetişmiş insanlarız. İçimizde bizim yaşımızda olanlar pek azdır. Ama bizim etrafımızda bulunan teşekküller, fikirler, zümreler bizim geldiğimiz yolu bütün teferruatı ile bilirler. Biz ihtilalden gelmiş bir nesiliz. Meşrutiyet ihlaline yöneldik. En sonu Cumhuriyet ihlalinden demokratik rejime geçinceye kadar çok gayret sarf ettik ve çok zahmet çektik. Çok güç bir devirdi bu ama sabırla muvaffak olduk. Bu iktidar rejimi eşit haklarla, dürüst seçimlerle iktidar değişmesiyle neticelenebildi ve hiçbir kıyamet kopmadı. Bunun milletimizin tarihine daima örnek olabilecek bir misal olarak, cesaret verici bir misal olarak geçmesini istedik. Şimdi biz tekrar ihtilal usulünü tatbik ederek ihtilal yoluyla iktidara geleceğiz diye ne olacak? Azami derecede muvaffak olsak 1933'te, 1940'ta, 1945'te vardığımız vaziyete varacağız. Bu vaziyetten biz memnun değildik ki. Bizim böyle bir harekete tekrar tevessül etmemizde mana yoktur, mantık yoktur. Şimdi biz ihtilal rejiminden gelerek demokratik rejim içinde bir siyasi hayat takip ediyoruz. Ondan sonra İnönü çağın ihtilallerine değinir, misaller verir. Şimdi ihtilal iktidarı bir defa ellerine geçirmiş olanlar tarafından yapılıyor. Son zamanların modası budur. Seçimle iktidara geliyor, devletin vasıtalarına el koyuyor, fakat seçimle gitme ihtimali ufukta görüldü mü? Ben buradan gitmem telaşına düşüyor. Bu sözler karşı tarafı çılgınca hiddetlere sevk eder. Fakat İnönü'nün karşılığı basittir. Ne oldu? Telaşınız ne? Reis gene müdahale eder. Dinleyenleri sükuna davet eder ama beyanat gene aynı gürültüler içinde sürer gider. Şimdi iktidarda bulunanların, iktidarı elinde bulunduranların milletleri ihtilale nasıl zorladıkları insan hakları beyannamesine girmiştir. Eğer bir idare insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o memlekette ayaklanma olur. Buna meydan vermemek için idarelerin demokratik yolda olması, insan haklarının yürürlükte olması şarttır. Eğer insan hakları yürütülemez, vatandaş hakları zorlanırsa ihtilal dehemehal olur. İnönü'nün bu beyanları takip eden şu cümleleri ayrıca dikkati çekicidir. Biz böyle bir ihtilal içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Biz demokratik rejim dedik, demokratik rejim istedik, demokratik rejim kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp onu baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. İnönü o çok defa tekrar edilen, pek çok yankılar yaratan bu cümlesini işte o gün bu nutkunda ve bu noktada söylemiştir. Ama onu takip eden cümlenin de ayrıca ve uyarıcı bir manası vardır. Arkadaşlar, şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. İnönü bu nutkunu şu cümlelerle tamamlar. Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin seçkin, güzide yetişmiş insanlarısınız. Memleketin fevkalade bir idareye götürülmek istendiğinin arifesinde, eşeğindesiniz. Hesaplı olarak düşünmenizi isterim. 1. Fevkalade idare kuracaksınız. Bu idareye verilen salahiyetler gayrimeşrudur. İtaat etmeyeceğiz dediğimi söylemek yersizdir. Bir defa çıkmış bir kanuna, kanun değil karar, çıkmış bir kanuna İtaat etmemek vatandaşın elinde değildir. Ama kabul etmeyiz, razı olmayız ve vatandaşların hepsini bunun haksız olduğunu, buna mukavemet etmek lazım geldiğini söyleriz. Hür vatandaşın hakkıdır bu. Memurlara itimat etmez, adalete itimat etmez, orduya itimat etmez ve kendisi zaten azınlıkta bir kadro olan bir idare bunu yapmak isterse böyle şey olmaz. İnönü'nün bu açık, kesin, çok cepheli, düşünmeye sevk edici beyanatı o gün meclis dağıldıktan sonra veya onu takip eden günlerde Demokrat Parti yöneticileri tarafından soğukkanlılıkla ve derinliğine işlendi mi, düşünüldü mü? Yani bu beyanatta işaret edilen temel önemli görüşler ve ikazlar iktidar partisince ve iktidar liderlerince yeteri kadar değerlendirebildi mi? Hiddetin yerine sağduyu, suçlamanın yerine mantık ve şartların bu sağduyu ile mantık içinde mütalası mümkün oldu mu? Bilmiyorum. Benim çeşitli temas ve araştırmalarımda bu hususta beni yeteri kadar aydınlatacak ipuçları vermemiştir. Zaten 18 Nisan'daki bu encümen teşkili tasarı ve tartışmalarından sonra 27 Nisan'da bu encümenin salahiyetler kanunu meclise getirildi. Bu salahiyetlerin ise aşağıda vereceğimiz gibi hakikaten idrak dışı, anayasa dışı sınırlara taşırılması gösteriyor ki İnönü'nün uyarıları bu işlerin yürütülmesine hakim olanların üzerinde herhangi olumlu bir etki yapmamıştır. İnönü'ye gelince bu uyarı ve tavsiyelerinin karşı tarafta esasen bir etki uyandırmayacağı ve karşı tarafın etraflarını artık son düğümüne kadar saran tehlikelere rağmen girdikleri yoldan çıkamayacakları yolunda kanaatlerinin kesin olduğu hakkında pek çok işaretler vardır. Evet, artık ihtilal ufukta değil başların üzerinde esiyordu. Saat 12'ye ancak 5 dakika kalmıştı. Anayasa dışı bir tasarruf. Nitekim bunun böyle olduğunu İnönü de anladığı içindir ki meclisteki konuşmalarından sonra ilk işlerinden biri durumu bütün Halk Partisi teşkilatına duyurmak, onların dikkatlerini çekmek oldu. Onun 21 Nisan 1960 tarihli genelgesi CHP il başkanlıklarına bu maksatla gönderildi. Genelge şöyle başlar. Demokrat Parti ekseriyetinin partimiz ve şerefli Türk basını hakkında bir meclis tahkikatı açmak için verdiği karar mahiyet ve muhtevası itibariyle Büyük Millet Meclisi'nin 18 Nisan oturumunda da belirttiğim gibi anayasa dışında bir tasarruftur. Muhakkak olan şudur ki bu encümen vatandaşların, hükmü şahısların, bir cümle devlet makam ve müesseselerinin Türk Anayasası ve Cumhuriyet Kanunları ile tespit edilmiş haklarını, yetkilerini, vazifelerini tadil edemez, iptal edemez. Encümenin Türkiye Cumhuriyeti kanunları yerine kendi kararlarını ikame etmeye çalışması, hukukan ve açıkça salahiyet gaspı, yetkilerin çalınması olacaktır. Genelgenin sonu, il teşkilatlarının bu vaziyet karşısında da muntazam çalışmalarını tavsiye eden cümlelerle biter. Fakat İnönü durmadan hareket halindedir. Görüşlerini etrafına telkine çalışır. 23 Nisan bayramı dolayısıyla kendini ziyaret eden gençlere hitabesi, milli mücadeleden biri rejim yolunda olan gelişmeleri sıralamak ve onları aydınlatmak çabası içinde geçer. 25 Nisan 1960'ta ise CHP meclis grubunu toplar. Mihver görüşü şudur: aziz milletimiz, bu topraklar üzerinde şeref ve haysiyetle yaşamaya azmetmiş insanlar topluluğu olarak insan hakları, hürriyet ve ahlak mücadelesine sonuna kadar devam edecektir. Meclis grubu paşanın görüşlerinde tam bir fikir uyarlığı halindedir. Şu halde yeni ve tehlikeli şartlar CHP içinde bir sarsıntı yaratmamış görülmektedir. Bu önemli bir noktaydı. Son meydan savaşı. İkinci ve asıl gürültülü mücadele Büyük Millet Meclisi'nde 27 Nisan günü verilecektir. O gün fevkalade tahkikat tencümeninin Salahiyatlar Kanunu tasarısını iktidar Millet Meclisi'ne getirir. Ve daha ilk anda anlaşılır ki İnönü'nün 18 Nisan 1960 oturumundaki uyarıları iktidar üzerinde hiçbir olumlu etki yaratmamıştır. Belki tersine olarak düşünülen salahiyetler daha da genişletilmiş, yani ölçü ve mantık artık hislere, infiallere uyularak feda edilmiştir. O halde söz artık olayların olacaktır. Daha doğrusu şartların ve olayların. Çünkü şartlar artık son noktasına göre gelişmekte ve olaylar keskinleşmektedir. İnönü'nün 27 Nisan celsesindeki konuşmaları gene gürültüler içinde geçti. İnönü kendi sözlerini bazen kendi bile duymuyordu. O gün meclisi idare eden başkan vekili Hamdi Kirazoğlu ise o güne mahsus bir taktik yürüttü. Her gürültünün patlayışında ekseriyet cenahını değil CHP mebuslarını suçladı. Müzakerelerin intizamsızlığından onlar sorumlu tutuluyordu. Birçok CHP'liler bu durumu fevkalade salahiyetlerin tek taraflı uygulanması daha o gün orada başlamıştı şeklinde hatırlarlar. Zaten sonunda bu tatbikat daha da şiddetlendi. İnönü'nün konuşmalarının zabıtlardan çıkarılmasına karar verildi. İnönü'ye ise 12 oturum meclis toplantılarına katılmama cezası verildi. Bunun üzerine gerçi CHP milletvekilleri toptan salonu terk ettiler. Fakat bunların ortadan çekilişiyle karşı tarafa ferahlık vermiş gibi bir havanın estiği gene hatırlanan bir haldir. Fakat iş bununla kalmadı. Paşa'nın meclis konuşmalarını neşreden Ulus Gazetesi de toplattırıldı. O zaman bir nevi yeraltı faaliyeti başlamıştı. Matbaadan ve toplamadan kaçırılan ulus nüshalarını CHP milletvekilleriyle gönüllü halkçılar kaçırdılar ve her tarafa yaydılar. Bu nüshalar az zamanda yüksek fiyatlı bir kara borsa metaı oldu. Fakat bu defa DP'nin bu davranışı orduda da yankılar yarattı. Nitekim İsmet Paşa'nın bu son konuşmaları bir kısım subaylar tarafından hem de Genelkurmay binasının gizli yerlerinde çoğaltılarak ordu mensuplarına ve herkese dağıtıldı. Evet, o gün İsmet Paşa Büyük Millet Meclisi'nde adeta 27 Mayıs öncesi son meydan savaşını vermişti. Konu neydi? Konu 18 Nisan'da kurulan Meclis Fevkalade Tahkikat Encümeni'nin salahiyetler kanunuydu. Ve bu salahiyetler hakikaten aşırı şeylerdi. Encümen kurulmuş ve başına Hamdi Sancar getirilmişti. Komisyon 15 üyeden teşekkül ediyordu. Fakat kanunun oya konuluşu ve onaylanışı şekli sakattı. İş düzüğün sarih olarak açık oyla oylandırılmasını zaruri kıldığı bir şekle rağmen kanun tasarısı Kirazoğlu tarafından işari oyla çıkarıldı. Halbuki CHP mebuslarının bu hususta takrirleri vardı. Bu nazara alınmadı. Bundan başka kanun anayasa dışı hükmüne ihtiva ediyordu. Bunun Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından veto edilmesi gerekiyordu. O da olmadı. Kaldı ki kanunun getirdiği yetkiler gerçekten önemliydi. Encümen bir sivil junta halinde olacaktı. Ona kazai yetkiler dahil bütün yetkiler tanınıyordu. Artık devlet demek, tahkikat encümeni demek olacaktı. Encümen, savcı, hakim ve askeri hakimlerin bütün yetkilerini elinde tutacaktı. Askeri adalet de dahil olduğu halde ve dilediği konularda adalet mekanizması bu encümen oluyordu. Gazeteleri toplatabilecek, matbaaları ile beraber kapatabilecekti. Her türlü evrak, vesaik ve eşyayı zapt edebilecekti. Komisyonun kararlarına muhalefet cezası bir seneden 3 seneye kadar hapisti. Encümen kararlarının icra ve infazına bütün memurlar mecburdu. Hangi memur bu işte ihmal gösterirse 6 aydan 3 seneye kadar hapsolunacaktı. Tahkikatla ilgili konuların ifşa edilmesi de hapisle cezalandırılıyordu. Hatta tahkikat esnasındaki şahitler için bile şu veya bu hallerde ayrıca hapis cezaları konuluyor yahut kanunlardaki cezalar bir misli artırılıyordu. Ve en önemlisi de bu komisyonun hükümlerine hiçbir merci nezdinde itiraz edilemeyecekti. Hülasa bu encümenin el attığı her işte memleketin adalet cihazı donduruluyordu. Vazife ve Salahiyetler Kanunu tasarısı 13 maddeyi ihtiva ediyordu. Rize mebusu Muzaffer Ünal, Çorum mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu, Bolu mebusu Reşat Akşemseddinoğlu ve Yozgat mebusu Sefer Erogan tarafından sunuluyordu. Birinci ve ikinci maddeler vazife ve salahiyetleri sayıyordu. Bu salahiyetler 5 fıkrada toplanmıştı. Bu salahiyetler meclisin vazifelendireceği tahkikat encümenleri ve onlara naip olarak kurulacak encümenler tarafından kullanılacaktı. Tasarının tartışılmasında her şey işin bir nevi aceleye getirilme havası taşıdığını gösteriyordu. Fakat büyük gürültüler içinde İnönü de söz aldı. Siyasi hayatının önemli nutuklarından belki en önemlisini verdi. İktidardakileri uyarmak istiyordu. Gerçi bu uyarıları karşı taraf ağır gösterilerle mukabele ediyordu. Ama o susturulamadı. Hayatımıza kast için yapılan tertiplerden az zararla çıktık. Şimdi iktidar partisi diyor ki nasıl oldu da bu hadiselerden sağ çıktılar. Biz bu kadar tertipler yaptığımız ve bu tertipleri maharetle tatbike koyduğumuz halde bu tertipler nasıl oldu da muvaffak olamadı ve İnönü sağ kaldı diyorlar. İşte tahkikat komisyonu şimdi bu marifetleri tahkik edecek ve bizim sağ kalmamıza sebep olan neticenin mesullerini arayacak, meydana çıkaracak. Tahkikat encümenini kurduran gerekçe bu hava içinde seçim yapılamaz diyor. Halbuki seçim havası aylarca evvel hazırlanmış, memlekete ilan olunmuştur. İlkbaharda muhakkak olacak idi, bu ilan edilmişti. Tahkikat encümeninin sebebini ve müeyyidesini teşkil eden bu teklifin hedefi seçim havasını hazırlamaktı. Seçim havası bugün Demokrat Parti başında bulunanlar için nedir? 1960 seçimlerine hazırlanmak için yeni fevkalade tedbirlerin alınması lüzumuna Demokrat Parti idare edenler neden kanidirler? Vatandaşı tetiş havası içinde yıldırmak bu tertiplerin gayesidir. Demokrat Parti iktidarının seçime karşı aldığı vaziyet vatandaşın nazarında iki ihtimali canlandırmıştır. Birincisi bu iktidar hiçbir zaman seçim yapmayacaktır. İkincisi bu iktidar 3 aylık bir seçim hazırlığı yapıp şartları kendisine göre hazırladıktan sonra seçim yapacaktır. Fakat ben size haber vereyim ki 3 ay, 6 ay, 1 sene sizin arzu ettiğiniz seçim havasını hazırlayamayacaktır. Sözün kısası bu tedbirlerle anayasaya bir darbe vurulmaktadır. Anayasa dışı gayrimeşru bir baskı idaresi kurulmaktadır. Biz alacağımız tedbirleri aldık, yürüyeceğiz diyorsunuz. Gayrimeşru baskı rejimine girmiş olan idarelerin hepsi böyle söylemişlerdir. Siz de öyle diyorsunuz. Fakat muvaffak olamayacaksınız. Thin Man Rhee, Kore eski cumhurbaşkanı kurtuldu mu? Üstelik onun ordusu, memuru, polisi elindeydi. Halbuki sizin elinizde ne ordu var, ne memur, ne üniversite, hatta ne de polis. İnönü'nün sözleri bu noktalara gelince meclis salonu bir meclis toplantısına sahne olmaktan çıkmıştı. Hatta dinleyiciler... Balkondaki sıralarda yer almış olan vatan cepheliler bile ortaya sözler atıyorlardı. Fakat İnönü devam etti. Meclis tahkikatı önergenizin gerekçesi diyor ki, memura itimat etmiyoruz, tahkik edeceğiz. Hakime itimat etmiyoruz, tahkik edeceğiz. Orduya itimat etmiyoruz, tahkik edeceğiz. Bizim görüşümüz ise farklıdır. Baskı tertipçileri bilsinler ki Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli değildir. Oturum bu hava içindeydi. Reis oturumu kapadı. Yazılan hatıralara göre başkan vekili Kirazoğlu doğru başvekilin odasına koştu. Başvekil ayakta ve sapsarıydı. Yüzü asabiyetten titriyordu. Gene yazılanlara göre yanına koşan meclis reis vekili Kirazoğlu'na bağırıyordu. Atacaksınız bu adamı dışarı, kovacaksınız meclisten, sözlerini zabıttan çıkaracaksınız. Demin neden çıkarmadınız? İnönü'nün 12 oturum meclis toplantılarına katılmaması ve sözlerinin zabıttan çıkarılması kararı bu hava içinde alındı ve Salayetler Kanunu bu haller içinde kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu ise 27-28 Nisan günleri İnönü'nün başkanlığında toplandı ve iktidarın anayasa dışına çıktığını, hukuk devleti prensiplerini çiğnediğini, insan hak ve hürriyetlerini gayrimeşru baskılar altına aldığını, Türkiye'de demokratik rejimi ve anayasaya müstenit devlet nizamını tahribe kastettiğini müşahede ve tespit etti. Artık ok yaydan çıkmıştı. Bu işi ancak bir ihtilal temizlerdi. Ama bu ihtilali kim, kimler yapacaktı? Gerçek şuydu ki bunu yapacak olan ne İnönü ne de Halk Partisi olabilirdi. Fakat bu arada şu da oldu. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde Ekseriyet Partisi'nin oylarıyla Fevkalade Meclis Komisyonu'nun Salahiyet Kanunu'nun çıktığı 27 Nisan gününün ertesi günü İstanbul'da üniversite ayaklanmıştı. Aynı hareket ertesi günü Ankara'da cereyan edecektir. Bu yeni tedbirlere ilk ve kanlı tepki böylece üniversiteden gelmiştir. İkinci ve kader tayin edici tepki ise ordudan gelecek ve tabii çok şeyler değişecekti. Demek ki kaderin gizli eli artık bu tedbirleri alanlarla beraber değildi. Yani öyle denilebilir ki bu tahkikat encümeninin ve salahiyetlerinin ömrü aslında bir gün bile süremedi. İstanbul ve Ankara olayları. Yasada dosyalarında İstanbul ve Ankara olayları ayrı bir dosyanın ve ayrı bir tahkikat faslının adı oldu. Bu olaylar ihtilalin öncüsü ve habercisiydi. Fakat her şey onu gösteriyordu ki bu haber ve işaretler iktidar tarafından hiç de gereği gibi değerlendirilememiştir. Kaldı ki Ankara'nın havasında gerginliği okumak için hatta bu olayları bile beklemeye lüzum yoktu. Daha 19 Nisan 1960 günü akşam üzeri saat 17'yi biraz geçe İnönü'nün iki arkadaşı ile Kızılay'da böylece görünüşü hemen bir göz açıp kapama dinilebilecek kısa zaman içinde Kızılay Meydanı ve civarını bir mahşer kalabalığı ile doldurdu. Trafik tamamen durmuştu. Adım atmak kabil değildi. "Yaşa İsmet Paşa" sesleri havada dalga dalga uğulduyor, uzaklara kadar yayılıyordu. Halbuki bir gün evvel Meclis Tahkikat Komisyonu kurulmuştu. İnönü Anadolu Kulübü'nden çıkmıştı. Kızılay'dan geçerek İş Bankası'na uğrayacaktı. Oraya doğru yürüdü. Bankanın muamele saati normal olarak geçmişti. Paşa'nın bankadan Kızılay'a dönüşü ise artık kabil değildi. Kendisinin de bu sıkışık ve coşkun kalabalık içinde adım atması mümkün olmuyordu. Büyük müşküllerle onu bir otomobile bindirdiler. Halk Partisi merkezine geldi. Fakat o akşam kalabalık kolay dağılmadı. 27 Nisan'da beyanname teksir makinelerinin en eminleri ise artık Genelkurmay'da çalışıyordu. DP idaresi sık yönetim hazırlıkları içindeydi. Fakat henüz tereddüt vardı. Menderes kısa bir süre önce Ethem Menderes'in başkanlığında bütün kuvvet kumandanları ile Ankara'daki ileri gelen askeri şefleri bir toplantı halinde yoklamıştı. Fakat Ethem Menderes'in intibaları pek de elverişli değildi. İstanbul Üniversitesi'ndeki 28 Nisan olayları ise malumdur. Üniversite bahçesinde toplanan gençler, "Yaşasın hürriyet, kahrolsun diktatörler, kahrolsun Menderes." AP'li yazar Tekin Erer bu sahnelere şahsen şahit olduğunu naklederek bu sözleri 10 yılın mücadelesi isimli eserinde verir. Sayfa 401. Haykırışları ile nümayişe başlamışlardı. Bu arada polis üniversite bahçesine girmek ve şiddet tedbirleri gösterme yolunu tercih etti. Nümayiş meydana taştı. Bir üniversiteli genç vuruldu. Üniversite rektörü polisler tarafından sürüklendi ve bu arada yara bereler aldı. Ayrıca bir ölü ve 40 kadar yaralı vardı. Hülasa artık ok yaydan çıkmıştı. Gençlere karşı barikat kurmak için getirilen askeri birliğin subayları ise gençlere yolları açtılar. 29 Nisan'da buna benzer sahneler Ankara'da da cereyan etti. Ankara'da nümayişler özellikle siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri çevrelerinde merkezleşmişti. Buralarda da fakülte binası ateş altına alındı. Yaralananlar oldu fakat ölen olmadı. Hülasa üniversite artık ayaklanmıştı. Fakat nümayişler bunun ardından sokağa döküldü. Kızılay nümayişlerin merkezi oldu. Bu bölgede sokaklar ve sokak başları ondan sonra askeri muhafaza altında tank üsleri haline geldi. Fakat nümayişler kesilmedi. Hükümet İstanbul ve Ankara olayları üzerine dahiliye vekaletinden iki tebliğ neşretti. Bu tebliğde olayların tertipçisi Halk Partisi Gençlik Kolları olarak gösteriliyordu. Ayrıca örfi idarede her iki şehirde tesis edildi. Çeşitli yasaklar konuldu. 29 Nisan 1960 günü akşamı Adnan Menderes Türkiye radyoları vasıtasıyla geniş bir konuşma yaptı. Şu cümleler dikkati çekiyordu. Bu gibi zamanlarda memlekette karışıklık çıkarmak isteyenler ve bugünkü hadiselere teşebbüs etmiş bulunanlar bir taraftan da memleketin düşmanları ile adeta el ele vererek ortalığa her an her saat başında bir takım yalan ve maksatlarına göre uydurulmuş haberler yaymak suretiyle gayelerine erişmek isterler. Derhal ifade edeyim ki İstanbul ve Ankara'da çıkarılmak istenen hadiseler memleketin huzuruna, asayişine ve selametine karşı girişmiş suikastlerdir. Genç mekteplilerimiz üzerinde bir zamandan beri teşkilatlı ve hesaplı surette yapılmakta olan tahrikler artık meşhum neticelerini göstermektedir. Bunlar nizam ve devlete karşı gelmenin ne demek olduğunu anlamakta gecikmeyeceklerdir. Hükümetin tebliğ ve beyannamelerinden ayrı icap ettikçe sizlere bizzat hitap etmek için yine huzurunuzda olacağım. Ondan sonra Menderes radyodan oldukça sık hitaplarda bulunacaktır. Mesela 30 Nisan tarihli konuşmasında şöyle cümleler geçer. "Bugün üçüncü gündür ki yer altında hazırlananlar sokaklarda hareket haline geçmişlerdir. Görülüyor ki bunların hepsi perde arkasında ve toprak altında bu bahar seçimlerinin yapılacağına inanmış, hazırlanmış, tertiplenmiş ve ayarlanmış oyunlardan ve kanlı macera tasavvurlarından ibarettir. Perde kalktı, sahne meydana çıktı. Tertip sahnesi apaçık meydandadır. Kavuk devrildi, başlar bütün hatları ile milletimizin gözleri önündedir." 30. ayrımın sonu, sayfa 409.